Ayrım 28.
Binlerce Filistin arabı Abdülkadir'in cenazesi için Kudüs'e koştu. Çiçekler ve cihadı mukaddes savaşçılarının bayrağıyla kaplı bu çok sevilen komutan, çam ağacından bir tabut içinde 2 gün önce son mektubunu yazdığı salonda duruyordu. Müslüman geleneği ölünün en kısa zamanda gömülmesini gerektirdiğinden, ne karısı ne de çocukları Kahire'den gelecek zamanı bulabilmişlerdi. Miras olarak da borç bırakmıştı geriye. Tüfeklerin alımı için 6.000 Filistin lirası borçlandığını imzasıyla doğrulayan bir senet. Mahallenin bütün sokakları insandan kapkara kesilmişti. Kaba kumaştan kepenkleriyle çobanlar, iyi giyimli ve fesli ileri gelenler vardı aralarında. Cenazeye katılanların çoğunluğu da 12 yıl içinde ikinci kere silah sarılma çağrısı üzerine koşup gelenlerdi. Tüfeklerini göğüslerine bastırmış, çok farklı giysileriyle birbirlerinden ayrılan ama aynı acının birleştirdiği bu adamlar, babaları gibi saygı duydukları ve sevgiyle Ebu Musa dedikleri komutanlarının ardından ağlıyorlardı. Tabut evden çıktığında kafilenin başında yürüyen adam tabancasıyla havaya bir el ateş etti. Bu Kudüs'ü çınlatan en korkunç patlamalar dizisinin başlama işareti oldu. Şehrin Arap kesiminin her yanından Abdülkadir'e sadık olanlar kulakları sağır eden bir gümbürtüyle gökyüzünü taradılar. Telefon ve elektrik tellerini de kesen bu gürültülü saygı belirtisi pencerelerinden dışarı bakan 2 kişiyi öldürdü. Araplar o gün birkaç kuşaktan beri Kudüs'te görülen en görkemli cenaze törenini düzenlediler. Geleneğe uygun olarak tabut havaya kalkmış, bir sürü kol ve yürek parçalayan yakınmalar arasında başlar üzerinde elden ele geçirildi. Herkes tabuta dokunmak istiyordu. Şam kapısı Süleyman sokağı ve acılı yoldan cenaze görkemli Harun el-Şerif gezisine vardı. Orada sekizgen biçimi Hazreti Ömer Camii'nin içinde Abdülkadir'in cenaze namazı kılınacaktı. Olağanüstü değeri kendinden önce Hazreti Muhammed'in gökyüzüne yükseldiği İslam'ın bu yüce yerinde gömülme imtiyazı sağladı ona. Şefini terk etmeye bir türlü katlanamıyormuş gibi kalabalık bütün sabah gezide birikip ardından ağladı ve yakındı. Tek ve merhametli Allah'ı yücelten zarif arabesklerle süslü kubbenin altında bu halkın umudunun büyük bölümünü temsil eden kişi yatıyordu. Caminin basamaklarında Enver Nusaybi önceki gün kastelde bıraktığı Ebu Garbi'ye rastladı. Orada yerinize birini bıraktınız mı diye sordu kuşkuyla. Evet diye homurdandı öğretmen kaderci bir hareketle. Yahudileri. Deir Yasin'de öldürülen 254 erkek kadın ve çocuğun daha gösterişsiz bir mezarı olacaktı. Köyün ününü yaygınlaştıran ve zenginliğini sağlayan taş ocağında üst üste yatıyorlardı. Uluslararası Kızılaç temsilcisi İsviçreli Jacques de Roynier olay yerine varan ilk kişi oldu. Deir Yasin'in hayatı boyunca hiç rastlamadığı türden insanların elinde olduğunu anlamakta gecikmedi. Alman asıllı olan ve Nazi kamplarından kurtulalı beri Kızıl Haç'a karşı sarsılmaz minnet besleyen bir tetikçinin araya girmesi köyden içeri girebilmesini sağladı. Gördükleri dehşetle ürpermesine yol açtı. Tabancalar, makineliler, el bombaları ve hatta koca kasaturalarla tepeden tırnağa kadar silahlı gepgenç oğuzlarla oğlanlar dört yana koşup duruyorlardı. Gözleri caniler gibi deli deli bakan genç ve güzel bir kız, hala kan damlatan bir savaş ganimeti gibi dolaştırdığı kasaturasını bana gösterdi. Görevini büyük bir özenle yapan temizlik grubuydu bu. Savaş sırasında Atina'da gördüğüm SS'leri hatırlatıyordu bu gençler bana. Daha sonra gündüğüne bir adamla kadının bir genç bir kız tarafından kamayla öldürülüşünü gördüm diye yazacaktı. Bir eve girmeye kalktığında 8-10 asker makinelilerini üzerine doğrultup çevresini kuşattılar. Öfkeyle bir sürü gözdağı savurup içeri girebildi. Yayları fırlamış eşyaları, yorganların ve her türden kırık döküğün arasında çoktan soğumuş ölüler buldum diye yazacaktı. Burada önce makineli, ardından el bombasıyla temizlik yapılmış, bıçakla da temizlik bitirilmiş. Herhangi biri bunu kolayca anlayabilir. Dışarı çıkmak üzereyken Rainey'e soluğu andıran hafif bir gürültü işitti. Her yanı aradı, her ölüyü çekti ve solunda hala sıcak olan minik bir ayak buldu. 10 yaşlarındaki kız çocuğunu kucaklayıp özenle kaldırdı. El bombası kızı ağır yaralamıştı ama hala yaşıyordu. Her yanda aynı dehşet verici görüntüyle karşılaşılıyordu. Rainey'e hayatta kalan 2 kişi daha bulabildi ancak. Biri atılan el bombasıyla kolu parçalanan ve çalı çırpı demetlerin ardına sığınmış bir nine, öteki de yine bir kadındı. Görebildiği ölüler arasında gebeliğin 8. ayında olması gereken bir kadın vardı. Karnından yaralıydı, elbisesindeki barut yanıkları çok yakına ateş edilerek öldürüldüğünü ortaya koyuyordu. İrgun ve Şiten sorumluları rahatsız edici olmaya başlayan Kızıl Haç temsilcisini sonunda kovdular. Bu arada da Kudüs'ün Yahudi kesiminin sokaklarında Deir Yasin'de sağ bıraktıkları birkaç tutsağı gezdirerek cinayetlerini sergiliyorlardı. Yahudi gazeteci Harry Levin gördüklerini şöyle anlatıyor. Elleri havaya kaldırılmış erkek, kadın ve çocuk dolu 3 kamyonun Kral 5. George Caddesi'nde ağır ağır bir aşağı bir yukarı gidip geldiklerini gördüm. Bu insanların gözlerindeki dehşet ifadesiyle çok etkilenmişti. Başlarına gelenleri asla unutmayacaklarını anladı. Yüksek komiser güvenlik görevlileriyle yaptığı günlük toplantı sırasında olayı haber aldı. Sir Alan Cunningham, Yahudi ajansı ve Haganah yetkililerini böyle bir cinayet işlemeyeceklerini bilecek kadar tanıyordu. Hiç kuşkusu yoktu. Bu iş ancak düşmanlarının, Irgun ve Şiten grupları katillerinin eseri olabilirdi. Nefretini haykırdı. İşte yine çıktı ortaya bu alçaklar. Tanrı aşkına Macmillan tepelerine binmek için ne bekliyorsunuz? Ama Deir Yasin onda Filistin'deki görevinin en büyük hayal kırıklığını uyandıracaktı. Başkomutan birliklerden hiçbirinin boş olmadığı cevabını verdi. Kudüs Emniyet Müdürü James Pollock, General Macmillan'ın öne sürdüğü gerekçelerden haberliydi. Adam sadece elinin altındaki kuvvetleri öne sürmek istemiyordu. Her türlü girişim benimsendiği doktrine ters düşecekti. Askerleri yalnız İngiliz çıkarlarına hizmet etmeliydiler. Hayal kırıklığına uğrayan Cunningham, Kraliyet Hava Kuvvetleri komutanına döndü. O hiç düşünmeden bir hava saldırısına girişmeyi kabul etti. Yine de bir başka engel Sir Alan için, o sabah karşılaştığımız aksiliklerin ve Filistin'de geçirdiğimiz cehennemi andıran son ayların bir başka belirtisi olacaktı. Bütün hafif bombardıman uçakları önceki gün Mısır'a, roketleri de Irak'ta Habbaniye'ye çekilmişti. Bunları geri getirmek için en az 24 saat gerekiyordu. Toplantı sona ermeden bunun da gereksiz olduğu anlaşıldı. Haganah Deir Yasin'e hakim olmuştu bile. Yahudi Tuday'ın eskilerinden Eliye Ariyeli herkesten önce emrindeki askeri gençlik örgütü Gadna'ya bağlı birlikle oraya varmıştı. Karşılaştığı görüntü ona barbarlıkların en korkuncu gibi geldi. Aşağı yukarı bütün ölüler yaşlara, kadınlara ve çocuklara aitti. Bulduğumuz ölülerin hepsi suçsuz kurbanlar diyordu ve bundan en ufak bir kuşkusu yoktu. Hiçbiri elde silah ölmemişti. Her şey öylesine dayanılmaz bir dehşet uyandırıyordu ki köyü yanındaki subaylarla temizlemeden emrindeki gençlere girme izni vermedi. Şaltiyel'in yardımcısı Yeşur'un Şif'te koşup gelmişti. Bu korkunç kıyıma istemeden silah sağlayan kişi oydu. Kastel'in alınışına yardım edecek yerde tetikçiler hala sakin olan bu köyde buldukları bütün canlı yaratıkları öldürmeyi yeğlemişlerdi. Alçak herif diye baykırdı Şiten grubunun şefine. Adamları bütün tetikçileri köy alanına toplamıştı. İki topluluk nefretle birbirini süzüyordu. Şif radyoyla katillerin silahlarını toplama emri aldı. Vermezlerse ateş açın diye emretti Şaltiyel. Şif ne yapacağını şaşırmıştı. İşledikleri cinayet karşısında duyduğu nefrete rağmen yurttaşlarının üzerine asla ateş edemezdi. Pek çok kardeş kavgası sıralanıyordu zaten Yahudi tarihinde. Hayır yapamayacağım diye yalvardı. Ne yapıp yapamayacağınızı sormuyorum diye karşılık verdi Şaltiyel. Bu bir emirdir. David diye yalvardı Şif. Hayat boyu adınızı kana bulayacaksınız. Yahudi halkı sizi asla bağışlamayacak. Tetikçiler sonunda köyü temizleme emri aldılar. Kurbanlarını taş ocağına taşıdılar ve üst üste yığdılar. Sonra bu korkunç ölü yığınını ateşe verdiler. Pırıl pırıl bir ilkbahar günüydü diye hatırlıyor Şaltiyel. Badem ağaçları binbir çiçek açmıştı. Ama her yerde ölümün iğrenç kokusuyla taş ocağında yanan ölülerin geniz yakan dumanı dolaşıyordu. Deir Yasin kurulacak Yahudi devletinin vicdanını uzun süre rahatsız edecekti. Bu cinayeti işlemekle Irgun ve Şiten grupları küçük Yahudi köyünü ve şehit olan halkını Filistinlilerin bitmeyen felaketlerini simgesi haline getirmişti. Gelecek aylarda kin dolu Deir Yasin sesini duyup ürpermeyecek Yahudi tutsağı pek az olacaktı. Yahudi ajansı iki tetikçi grubun tasarıları hakkında bir şey bilmediğini hemen açıkladı ve üzüntüsünü bildirdi. Ben Gurion, Kral Abdullah'a çektiği telgrafta duyduğu acıyı belirtti. Kudüs Hahanbaşı da bu saldırıya katılanları lanetledi. Yine de bu trajediyi mahkum etme hakkı öncelikle Araplarındı. Paylaştırma kararını Filistin radyosunu açıklayan gazeteci Hazım Nüseybi ve Kudüs'teki Arap Yüksek Komitesi Genel Sekreteri Doktor Hüseyin Halili uzun süre olayı halka nasıl duyuracaklarını düşündüler. Verdikleri sonu gelmez sözlere rağmen Arap ordularının yine yardımımıza gelmeyeceğinden korktuğumuz için diyordu Nüseybi, halk yığınlarının hükümetleri üzerinde baskı yapacağı umuduyla bir psikolojik şok yaratmaya karar verdik. Deir Yasin kıyımı korkunç ayrıntıların bol bol yer aldığı bir haber biçiminde bütün dünyanın yüzüne çarpıldı. Haber yöneticilerin kafa yapısını hiç değiştirmedi ama Filistin Arapları arasında önüne geçilmez bir kargaşalık yarattı. Bu yanılgıyla Arap propagandacıları yakın gelecekte Orta Doğu'nun başına dert açacak bir dram dekoru yarattılar. Yüz binlerce Filistin mültecisinin kaderiydi bu. Fevzi El-Kavukçu sözünü tutuyordu. Emrindeki Arapları 10 günde ikinci kez İzrail Vadisi'ndeki en önemli Yahudi mevzilerinden biri olan Mişmar Hayamek'i Butsun'a saldırtıyordu. 10 gün önce giriştiği ilk saldırı Tirat Zvi yenilgisini silmek şöyle dursun bozgunla sonuçlanmıştı. Oysa savaşlarını Alman generalleri gibi yönetmeyi düşleyen Arap çabasını esirgememişti. Bütün gün topları İzrail Vadisi'ni titretmiş durmuştu. Ama Haganah ajanı Yeşua Palmon önünde tedbirsizce övünmesi onu ani bir baskın verme olanağından yoksun bırakmıştı. 2 saat süren topçu ateşinden sonra dumanı tüten yıkıntılar üzerinde gördüğü beyaz bayrak değil, karşı saldırıya geçen Yahudi piyadeleri olmuştu. General Macmillan'ın kurtarıcı öfkesi o gün ateşkesi kabul ettirerek onu daha büyük bir bozgundan kurtarmıştı. El-Kavukçu şimdi Mişbar Hayamek Savaşı'nın ikinci yarısını kazanmakta iyice kararlıydı. Yehoşua, Palmon, Dürbün'le Kibbutz binalarını yerle bir eden ünlü bataryayı arıyordu. 75'lik 7 top ve 88'lik 3 parça keşfetti. Palmon büyük ölçüde sıkıntısını çektiği topların bir bölümünü Haganah'a armağan etmek için umul vırdık bir fırsat çıktığını düşündü. Arap mevzilerinin ardına dolanmaları için 6 kişilik bir komando birliği ayırdı. Çeşitli topların yerini kesinlikle anladıktan sonra takviye istedi. Arap gerilerine yapılan bu beklenmedik saldırı El-Kavukçu'nun saflarında şaşkınlık yarattı. Ama Palmon ordusuna vermeyi düşündüğü armağanı elde edemedi. Geri çekilirlerken Araplar toplarını da kurtarabilmişlerdi. Bu da yakın gelecekte generallerine topları Filistin'in en büyük hedefi Kudüs'e doğrultma imkanı verecekti. Topları kurtarması bile Mişmar Hayamek Kibbutz'u önündeki başarısızlığın verdiği acıyı gideremiyordu. Yine de El-Kavukçu Şam'daki üstlerine inandırıcı bir gerekçeyle durumu açıklamakta güçlük çekmedi. General Saffet'e çektiği telgrafta Yahudilerin elinde 120 tank var, en hafifi de 6 ton çekiyor dedi. Ayrıca 75'lik 12 bataryaları, 6 tane de bombardıman ve avcı uçağı filoları var. Bir alayını Yahudi olmayan Rus komünistlerin oluşturduğu eksiksiz bir de piyade tümeni kurmuşlar. Yenilginin utancını düşmanın hayal gücüyle böylece yumuşatan El-Kavukçu, Cabba köyündeki karargahına döndü. Orada bu talihsiz günün tek avuntusuyla karşılaşacaktı. Bir Alman generali gibi davranmayı becerememişti ama hiç değilse bir Alman erkeği gibi hareket edebilecekti. O gün Kavukçu'nun doğum günüydü ve Alman karısı Anna Eliza, Şam'dan getirdiği pastalar ve bir şişe şampanyayla onu bekliyordu. 24. Elveda sevgilim, sonumuz geldi. Bizi bekleyin diye bağırıyordu soluk soluğa koşan 2 Yahudi doktor. Ama konvoy uzaklaşmıştı bile. Bitik bir halde durdular. Sonunda doktor Geiger konvoya yetişmekten vazgeçti. Bir hafta sonraki konvoyla gidecekti. Arkadaşı soluk aldıktan sonra koşmaya devam etti. O sabah ulaşmak istediği Skopus tepesindeki 2 kuruluşun gelişmesinde doktor Moshe Ben David çok önemli bir rol oynamıştı. Bunlar Hadassa Hastanesi ile kurucusu olduğu İbrani Üniversitesi Tıp Fakültesiydi. Konvoyun kendisini almadan gidişine boyun eğmek istemiyor ve cesaretini kırmadan direniyordu ki hala Kudüs sokaklarında dolaşan ender taksilerden birini fark etti. Birkaç dakika sonra soluk soluğa yüreği çarparak otobüslerden birine bindi ve kendini bir sıraya attı. Doktor Ben David'in ulaşmak istediği hastaneyle üniversitenin beslenmesi, paylaştırma kararı açıklandığından beri Yahudi ajansı için bir sorun olmuştu hep. Tepeye çıkan tek yol Şeyh Cerrah adlı Arap mahallesinden geçiyordu. Aralık ayından beri Arapların kurduğu pusular Skopus tepesini beslemeye devam etmek için Yahudi ajansını her hafta silahlı konvoylar düzenlemek zorunda bırakmıştı. Yine de bir aydır yolun bu bölümünde bir çeşit ateşkes sağlanmış ve konvoylar önemli bir olayla karşılaşmadan gidip gelebilmişti. 13 Nisan Salı günkü yolculuğunda sıkıntısı geçeceği sanılıyordu. Yahudi güvenlik subayı Moshe Hilman, Nebi Samuel sokağının ucundaki son Haganah karakolunda yolun açık olup olmadığını öğrenmek için Web adlı İngiliz polis müfettişine telefon etmek amacıyla konvoyu durdurdu. Konvoyu yollayın dedi İngiliz, devriyemiz dolaştı ve döndü. Hilman 4 kilometrelik yolculuğa başlamak üzere hareket edilebileceğini işaretle bildirdi. Bir savaş arabası konvoyun başında gidiyordu. Arkadan Yahudi Kızıl Haç'ına bağlı beyaz bir can kurtaran, sonra 2 otobüs, 1 can kurtaran daha, 4 kamyon ve konvoyun gerisini koruyan bir savaş arabası geliyordu. Haganah'ın en ünlü şoförü Benjamin Adin, kamyonlardan birinin direksiyonundaydı. Teşhit edilen Yahudi topluluklarına yiyecek götürmek üzere tek başına yola çıkma alışkanlığı, ona meşuga yani çılgın adının takılmasına yol açmıştı. Kamyonunun önündeki otobüslerle can kurtaranlar bir Haganah konvoyunun tehlikeli Şeyh Cerrah dönemeçlerinden geçerek götürdüğü en değerli yükü taşıyordu. Şaşırtıcı bir profesörler, bilginler, araştırmacılar ve doktorlar topluluğu. Avrupa'nın en ünlü fakültelerinden yetişen bu kişiler, baskıdan kaçıp buralara gelerek bir hastaneler, laboratuvarlar ve araştırma merkezleri şebekesi kurmuşlardı. Berlin'den, Viyana'dan, Krakow'dan genç Yahudi devletinin beşiğine bilgilerinin paha biçilmez sermayesini getirmişlerdi. İbrani Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi ya da 1912 yılında Amerikan Yahudisi bir kadının kurduğu ve parolası Yeremya'nın halkımı iyileştirmek sözleri olan bir hayır derneğinde Hadassah Tıp Kuruluşu'nda görevliydiler. Amerikan Siyonistlerinin para yardımıyla desteklenen Hadassah, bütün Filistin'de hastaneler ve sağlık kuruluşları açmıştı. Bunların en büyüğü de Yahudi tıp biliminin tapınağı Skopus Tepesi'ndeki yepyeni hastaneydi. Skopus Tepesi'nin önemi bu kuruluşlarla sınırlanmıyordu yine de. Önemli bir askeri rol de oynuyordu tepe. Tepeden Haganah, Kudüs'ün kuzey ve doğu girişlerini denetleyip Eskişehir'de Arap hareketlerini gözetleyebiliyordu. Üniversite avlusu talim alanı olarak kullanılmaktaydı. Zaman zaman üniversite içindeki garnizon Arap gerilerini hırpalamak için dışarı çıkıyordu. 13 Nisan günü Skopus Tepesi'ne giden konvoy, seçkin yolculardan başka tahkimatı takviye için çelik kirişlerle çimento da taşıyordu. Konvoyun en ünlü kişilerinden biri Hadassah Hastanesi başhekimi ve dünyaca tanınmış göz hastalıkları uzmanı Hayim Yaski, ilk can kurtaranın şoförünün yanına oturmuştu. Ardında karısı, 6 doktor, bir hasta bakıcı ve sedyeye yatırılmış bir yaralı bulunuyordu. Yaski yolu karış karış bilirdi. 20 yıldır Kudüs'te oturuyordu ve ünü şehirdeki çeşitli toplulukların aydınları arasına kabul edilmesini sağlamıştı. Can kurtaranın dışını kaplayan zırhın açık bir kepenginden karısıyla sık sık akşam yemeğine gittikleri Arap ailesi Naşa Şibilerin bahçe içindeki güzel evini görüyordu. Biraz daha ötede Filistin'in bütün seçkin kişilerini ağırlayan ve lüks salonlarında şimdi Highland Light Infantry alayının 30 kişilik bir nöbetçi karakolunu barındıran Kati Antonius'un evi vardı. Can kurtarandaki yolcular içinde doktor bir an önce hastaneye varmak için en çok sabırsızlanan kişiydi kuşkusuz. Hayim ve Fani Yaski tepelerine çok bağlıydılar. Evlerinin penceresinden Eskişehir'in ve daha da ötede renkleri devamlı değişen Moab dağlarının görüntüsünü seyretmekten bıkmazlardı. Esther Pasman, Yaskilerin sabırsızlığını paylaşmıyordu. Kanser Enstitüsü'nün Toplumsal Hizmetler Bölümü müdiresi olan bu genç Amerikan Yahudisi, istemeyerek ikinci can kurtaranda yerini almıştı. Gadna'nın genç askerleri için patlayıcı madde toplarken yaralanan ve Kudüs'te kalan 15 yaşındaki oğlunun yanında bulunmayı yeğlerdi. Ama genç çocuk gitmesi için desteklemişti onu. Yukarıda sana ihtiyaçları var demiş ve kadın konvoya yetişmek için Nebi Samuel sokağına kadar koşmuştu. Şoför Şeyh Cerrah Madresesi'nden çıkmak üzere bulunduklarını bildirince komşularıyla keyifli keyifli gevezelik etmeye koyuldu. Deir Yasin'de yaralanan iki genç bile sedyeleri üzerine daha bir canlanmış gibiydiler. Bir hasta bakıcı termos açıp herkese çay dağıttı. Ama yolcuların sevinmesi için biraz erkendi. Yol kıyısını izleyen hendeğe uzanmış, parmakları elektrikli mayının kontak düğmesinde patlamayı başlatacağı anı dikkatle hesaplayan Arap terzi Muhammed Negar soluğunu tutuyordu. İki gün önce devam ettiği barda bir İngiliz subayı ona Yahudi konvoyunun geçeceği gün ve saati bildirmişti. Subay bu arada konvoya karşı bir saldırıya girişildiğinde Araplar kendi devriyelerine ateş etmedikçe İngilizlerin işe karışmayacaklarını da açıklamıştı. Terzi zaman kaybetmemişti. Ertesi gün akşama kadar iki prova arasında dükkanının arkasındaki odada yardımcılarıyla pusuyu hazırlamıştı. İngilizlerin tarafsızlığından emindiler. Tuzağı da Orient House oteli yakındaki bir selvi kümesinde kurmaya karar verdiler. Bu noktada yol düzleşip açılıyordu. Yahudilerin dikkatinin gevşeyeceği umulabilirdi. Motorların uğultusu iyice arttı, sonra konvoyun başındaki savaş arabası dönemeçte göründü. Arap terzi gözlerini arabadan ayırmadı. Ona iğrenç ve kocaman bir hamam böceği gibi geldi araba. Parmağı iyice büzüldü ve mayını patlama noktasına getirdi. Büyük bir gümbürtüyle yer sarsıldı ve savaş arabası bir duman bulutunda kayboldu. Duman dağıldığında Arap irkildi, düğmeye biraz erken basmıştı. Aracı havaya uçuracak yerde asfaltta koca bir çukur açmıştı sadece. Zamanında duramayan ağır savaş arabası da çukura düşmüştü. Bütün konvoy hareketsiz kaldı. Ester pasmanın içinde bulunduğu can kurtaran öylesine ani duruvermişti ki hasta bakıcı çay dolu termosu elinden düşürdü. Herkes kuşkuyla birbirine sorarcasına baktı ama cevap fazla gecikmedi. Terzinin bir işaretiyle araçların üzerine yağmur gibi makineli kurşunu yağmaya koyuldu. Silah sesleri ve patlamaları duyan başıbozuklar yakındaki bütün Arap mahalleleriyle Eskişehir'in surlarından coşkun dalgalar halinde akıp geldiler. Şimdiden madeni hücrelerinde boğulan yolcular bütün gürültülerin üzerinde yükselen sesi işittiler. Gırtlaktan gelen bir haykırıştı bu, öfkeli bir intikam çığlığı, can kurtarandaki iki yaralının 3 gün önce alınmasına katıldığı sakin Arap köyünün adıydı, Deir Yasin. 1 kilometre kadar ötede St. Paul imaretinin avlusunda sarı çizgili yeşil kiltini giymiş subaylarıyla Highland Light Infantry alayına bağlı 3 bölük esas duruşta bekliyordu. Gayda sesleri arasında bir sürü yüksek rütbeli subay sıraları dolaşıyordu. Birden elindeki kağıt parçasını sallayarak gelen bir asker göründü. Ne oluyor diye sordu albay kuşkuyla. Asker kağıdı uzattı. Katy Antonius'un evindeki askerlerden gelen bir mesajdı bu. 9.35'te yola çıkarılan mesaj İngiliz komutanlığına olayı bildiriyordu. Albay hemen olay yerine gidip durumu anlamak üzere çekildi. Dunkirk'te savaşan, Sicilya çıkarmasına katılan ve Dachau'da sona eren bir komando hareketinde görev alan 48 yaşındaki albay Jake Churchill, güler yüzüyle tam bir İskoçyalıydı. Meslek hayatına 1926 yılında Rangoon'da Highland Light Infantry alayında başlayan Churchill, sonraları gayda çalarak Napoli'den ta Londra'ya yürüyerek ün salmıştı. Alayın komutan yardımcısıydı ve Kudüs'te Scopus Tepesi arasındaki kesimi en ufak ayrıntısına dek biliyordu. Birliği aylar boyu bu yolu korumuştu. Küçük zırhlı arabasına atladı ve pusunun kurulduğu yere doğru yola çıktı. Ester Pasman'ın bindiği can kurtaranın şoförü geri dönmek için manevra yapmaya çalışıyordu. Tüfek seslerini duyan genç Amerikalı kadın kendi kendine tıpkı uzak batıya giden arabalara karşı girişilmiş bir Kızılderili saldırısı gibi diye düşündü. Arkada çılgın Yadin 6 tonluk kamyonu döndürebilmek için sıkı sıkı direksiyona yapışmıştı. Santim santim dönüp Kudüs'e doğru inmeye başardı. Kısa süre sonra öteki 3 kamyon Ester Pasman'ın can kurtaranı ve arkadaki savaş arabası da onu izledi. Albay Churchill olay yerine vardığında baştaki savaş arabası yaskilerin içinde bulunduğu can kurtaran ve 2 otobüs tuzağa düşmüştü. 100'den fazla insan Scopus Tepesi'ne giden yol üzerinde büyük acılara göğüs gelecekti.